26. ayrım, sayfa 231, 21. bölüm. Aramızda bir iş bölümü yapmamış olmamıza rağmen, ben Nihat ile Katya'yı ikna etmek, daha önemlisi Dize'den Nicolas Flamel hakkında ayrıntılı bilgi almak için sahaf dükkanına yollanırken, Kenan da yarınki hapishane ziyaretlerini ayarlamak için zanlıların avukatlarıyla görüşmeye gitti. Böylece fiili olarak soruşturmaya başlamış oldum. Doğan apartmanının 3 kişinin güçlükle sığdığı antika asansörüne binip aşağı indikten sonra Şahkulu Bostan Sokağı'nı takip ederek tünelin yakınlarına çıktım. Burası Galata ile Pera'nın iç içe geçtiği yerdi. Zaten Galata ile Pera'yı birbirinden ayırmak ne kadar doğru olurdu ki? Baksanıza, Beyoğlu Caddesi'nin ortasında yer alan lise binamız bile Galata Sarayı olarak kurulmuştu. Galata, kendini koruyan surlarıyla yüzyıllarca önemli bir ticaret merkezi olmayı sürdürürken, Pera mezarlıkların ve bağların yer aldığı kırlık bir bölgeymiş. Bu bağlık, bahçelik tepeliğe yerleşik yaşamın gelmesini sağlayan ilk adım Fransızlar tarafından atılmış. Fransız Sarayı olan adlandırılacak elçilik binası 16. yüzyılın sonlarında bu bölgede inşa edilmiş. Fransızları Venedikliler, Hollandalılar, Ruslar ve İngilizler izlemiş. Elçiliklerin çevresine ticaret erbabı da konutlarını yaptırmaya başlayınca şu anda üzerinde yürümekte olduğum Pera'nın günümüzdeki adıyla Beyoğlu'nun doğumu gerçekleşmiş. Doğumunun üzerinden yüzyıllarca yıl geçmiş olan günümüz Pera'sı bu ılık sonbahar gününde adım başı rastlayacağınız her keseye uygun restoran, kafe, lokanta, kebapçı, büfe, börekçi gibi yerlerde karınlarını doyurduktan sonra bürolarına, iş yerlerine dönen insanların geçici kalabalığını yaşıyordu. Bu kalabalık ne ikindi döndükten sonra sökün eden insanlara, ne de akşam çöktükten sonra meyhaneleri, birahaneleri, şarap evlerini, ocak başlarını, içkili restoranları, caz barları, rock barları, türkü barları zapta gelen eğlence düşkünü güruha pek benzemiyordu. Beyoğlu onlar için bir eğlence merkezi değil, ekmek teknesiydi. Sanırım bu yüzden daha dikkatli, daha saygılı, daha kibardılar. Ertesi gün buraya yine geleceklerini bildikleri için Beyoğlu'na karşı daha vefakar, daha özenli davranıyorlardı. O kalabalığın arasına karışıp solda Ruslara özgü farklı mimarisiyle dikkat çeken Narmanlı Hanı'nı, binaları birbirine köprülerle bağlanan Suriye Pasajı'nı, Surp Yerartutyan Kilisesi'ni, iğrenç görüntüsüyle Oda Kule'yi, İçinde seks filmleri oynatan sinemasına rağmen farklı yapısıyla saygınlığını koruyan Elhamra Hanı'nı, sağda 19. yüzyılda yapılan maskeli balolarıyla ünlü İsveç konsolosluğunu, Soğuk Savaş'ın etkisiyle olacak kendini duvarların ardına saklayan Rus konsolosluğunu, kapısı iki aslan kabartmasıyla süslü Hollanda konsolosluğunu, Santa Maria ve Saint Antoine kiliselerini geçerek ilk gençliğimizin yuvası Galatasaray Lisesi'ne kadar yürüdüm. Tarihçilerin belirttiğine göre 1481 yılında Sultan II. Bayezid tarafından Galatasaray'ı adıyla bir Enderun okulu olarak kurulan, başından nice yangınlar, nice politik olaylar geçtikten sonra bile ayakta kalmayı başaran lisemizin tarihi kapısının sağ yanında yer alan boşluğun kaskları, copları ve kalkanlarıyla yine polisler tarafından işgal edildiğini gördüm. Gösteri ihbarı almış olmalıydılar. Bulaşmamak için sola İngiliz konsolosluğuna açılan yola kırdım. 5-10 metre yürüdükten sonra karşıya geçip Aslıhan Pasajı'na girdim. Merdivenlerden aşağı iniyordum ki ardımdan seslenen Nihat'ı duydum. Selim, Selim dur, beni bekle. O da yeni geliyordu. Merdivenleri birlikte inmeye başladık. Katya yok mu diye sordum. Simit kaşar alacak öğle yemeği için. Rejim yapıyormuş. Dün akşam fazla kaçırdı anlaşılan. Pek fazla da yiyemedi ama sahi Selim, dün akşam için Gülriz'le kimlerle buluşacağını söylemiştin. Gülriz de nereden çıkmıştı şimdi? Ne? Gülriz dün akşam yemekte birlikte olduğumuzu öğrenince bozulur gibi oldu da. Bu hiç beklemediğim bir felaketti. Dün akşam yemekte birlikte olduğumuzu mu söyledin diye çıkıştım. Ben söylemedim, Katya anlattı. Elimi başıma vurarak mahvoldum dedim. Gülriz canımı okuyacak benim. Neler olup bittiğini anlayamayan Nihat, niye ya, ne oldu ki? Hiç sorma, Katya'yı kıskanır diye dün akşam iş yemeğine gideceğimi söylemiştim. Nihat'ın yüzü gölgelendi, kahverengi gözlerinde suçlayıcı bir ifade belirdi. Ulan saçmalama dedim. Katya'ya asıldığım filan yok, kadın milletini bilirsin. Başımın etini yemesin diye söylemedim Gülriz'e. Bakışlarındaki kuşku yerini alaycı bir ifadeye bıraktı. Ben de Gülriz neden Katya'ya düşmanca bakıyor diyordum. Yandın oğlum sen. Dalga geçme Nihat, hakikaten can sıkıcı bir durum. Elini omuzuma attı. Bence biraz abartıyorsun. Ucunda ölüm yok ya oğlum. Rus iş adamlarının yemeğe gelmediğini söylersin. Sonuçta Katya sana tercümanlık yapmadı mı? Yaptı. E tamam işte, adamlar gelmeyince biz de Kenan'la Nihat'ı çağırdık dersin, olur biter. Hayret, Nihat mantıklı bir yol öneriyordu. Bu çocuk akıllanmaya mı başlamıştı ne? Doğrusu onun söylediği gibi yapmaktı. Bu karara varmış olmama rağmen Nihat'ın sahaf dükkanının önüne geldiğimizde içim hala rahat değildi. Çünkü Gülriz'i ikna etsem bile, ki kadınlar bunu hissederdi, ona yalan söylediğimi biliyordum. Dize dükkanda yalnızdı. İyi ki yalnızdı. Bir de Meleği çekemezdim şimdi. Dize de fark etmişti halimi. Hayrola Selim amca, rengin solmuş, hasta filan değilsin ya. Biraz yorgunum Dizeciğim dedim. Karşısındaki iskemleye otururken, sorduğun için sağ ol, sen nasılsın? İyiyim iyiyim, derslerle uğraşıyoruz işte. Babasına döndü, muzip bir ifade belirdi yüzünde. Siz nasılsınız Nihat Bey görüşmeyeli? Akşam yoktunuz yine. Nihat yüzünü buruşturdu. Hiç sorma Dizeciğim. Kenan amcanla uğraşıyoruz. Fotoğraf sergisini açana kadar böyle olacak. Hem sen beni boş ver de anlat bakalım, derslerden ne haber? Dünkü sınav da çok iyi geçti. Merak etme, bu yıl kalmayacağım. Fadır. Kalmamalısın zaten. Bu yıl da kalırsan battık. Ayrıca bana fadır filan deme. Annen duyarsa Türkçeyi bozuyorsun diye canımı okur senin, canını okur senin. Babasına cin gibi bir edayla göz kırptı Dize. Annemin yanında böyle konuştuğumu gördün mü hiç? Baba kız tatlı tatlı sohbet ederken bakışlarım Dize'nin önünde açık duran kitaba kaydı. Yazıları okumak için başımı uzatınca şehir sosyolojisi diye açıkladı. Bizim derslerden birinin kitabı, kentleşmenin getirdiği sorunlar üzerine. Bu tür konular ilgini çeker mi Selim amca? Aslında pek çekmez. Geçen gün elinde gördüğüm kitap zannettim. Hangi kitap? Hani şu ölümsüzlüğünü bulan Fransız simyacıyı anlatan. Nicolas Flamel mi? Evet, evet, işte onu. Nicolas Flamel hakkında çok şey biliyor musun? Biliyorum tabii, dönem ödevimde. Bir dakika, bir dakika diyerek Nihat girdi araya. Bu Nicolas, Kenan'ın bahsettiği adam değil mi? Hani şu cinayet mahallinde bulunan resimleri çizen adam. Evet, o. Nihat, ne yani, sen de mi katıldın soruşturmaya dercesine yüzüme bakıyordu. Oysa ben bu konuyu Dize'nin öğrenmesini istemiyordum. Şimdi bırakın cinayet mahallini diyerek anlamazlıktan geldim. Şu simyacı nasıl bir adammış çok merak ediyorum. Dize anlatsın da dinleyelim. Ama korktuğum başıma gelmiş, sözlerimiz genç kızın kafasını karıştırmıştı. Cinayet mahalli de ne? Siz neden bahsediyorsunuz? Kenan amcan cinayet mahallerinin fotoğraflarını çekiyor ya diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştım. Sözlerim Dize'yi ikna etmemişti. Soru dolu bakışlarını babasına çevirdi. Kızını fazla bekletmedi Nihat. Kenan amcan kafayı yemişti. Gördüğün gibi Selim amcan da ona katılmış tabii, dedi manidar bir sesle. Dize'nin bakışlarındaki merak çözüldü. Gençlere özgü içtenlikle sordu. Yoksa sen de mi gizli bilime merak sardın Selim amca? Öyle sayılır Dize'cim. Sen bizi boşver de şu Fransız simyacıdan bahsetsene biraz. Kimdir, nereden merak sarmış bu simyacılığa? Daha fazla nazlanmadan başladı anlatmaya. Aslında acayip biri. Adam bir efsane. 14. yüzyılda Fransa'da Paris yakınlarında yaşamış. Babam gibi onun da bir sahaf dükkanı varmış. Aynı zamanda evinin alt katını da bu işe ayırmış. El yazması metinleri kopyalayan insanları orada çalıştırır, asillere yazma dersleri verirmiş. Karısıyla birlikte lüksten uzak sade bir yaşam sürüyormuş. Nicolas Flamel eğitimli bir adam olduğu için simyacılığa merak sarmış. Şimdi nasıl genetik şifrenin çözümü gündemdeyse o yıllarda da simyacılık öne çıkıyormuş. Pardon Dize'cim, bu simya bildiğimiz simya mı? Şunu bir anlatsana diye böldüm kızın konuşmasını. Biliyorsun Selim amca, simya sözcüklerde elementleri altına dönüştürme uğraşı olarak anlatılır. Ama çok daha geniş bir anlatımı var. Eski Yunan'da simyaya Tanrı'yı çözümleme, Tanrı'ya ulaşma, dünyaya hükmetme gibi hem dini hem felsefi hem de politik amaçlar yüklenmiş. Bu nedenle o dönemlerde simya büyük iş diye adlandırılmış. Aslında simyanın ilk örnekleri eski Yunan'dan çok daha gerilerde, eski Mısır'da görülür. Simyanın öteki adı hemetik kimyadır. İsmini Yunanlıların Hermes Trismegistos diye adlandırdıkları eski Mısır tanrısı Tot'tan almış. Hermes Yunan mitolojisinde Tanrı'nın mesajcısı diye adlandırılır ve Trismegistos Yunanca'da üç sefer kutsanmış anlamına gelir. Dolayısıyla üç sefer kutsanmış Hermes tabiri karşımıza çıkar. Tot, Mısırlıların bilgi, zaman, yazı ve sayıları temsil eden tanrısıdır. Mısırlılar onun fen, geometri ve astronomiyi icat ettiğine inanır. Bedeni insan, kafası sivri gagalı bir kuş olarak betimlenmiş, elinde kağıtlar veya yazılı papirüslerle resmedilmiştir. Mısır ölüm kitabının yazarı olduğu da varsayılır. Simya biliminin temelinde Tot adlı bir Mısırlı tanrının öğretileri vardır. Simya dört basit maddeye, hava, ateş, toprak ve suya dayanır. Ayrıca tüm simyacılar sülfür, tuz ve cıvayı temel malzeme olarak görürler. Süre gelen bütün simya araştırmaları ve fikirleri ortak bir hedefte birleşir. Felsefe taşını ya da başka bir deyişle bilgelik taşını üretmek. Bu efsanevi taşın maddeleri altına çevirdiğine, hastalıkları iyileştirdiğine ve ürettiği özel bir suyla sahibini ölümsüz kıldığına inanılır. Felsefe taşı üç maddeyi ve onların gizli anlamlarını da temsil eder. Bunlardan sülfür, ruhu, cıva, yaşamın gücünü, tuz ise bedeni simgeler. Felsefe taşına yönelik bir başka söylence ise bu taşın şeytan cennetten kovulduğunda dünyaya gelmiş olduğudur. Şeytan kovulurken güya tacından bir taş düşmüş ve buna sürgün taşı denmiştir. İşte bu taşın ünlü felsefe taşı olduğu da iddia edilir. Yeniden hikayemize dönecek olursak, simya ile ilgilenen Nicolas Flamel kuşkusuz felsefe taşının adını duymuştu. Hatta geçmişte birinin bu taşı bulduğuna, bunu bir yerlere yazdığına ve bir gün o metnin eline geçeceğine inanıyordu. Fakat onu felsefe taşını aramaya yönelten gördüğü bir duş olmuştu. Bir gece rüyasında geniş kanatları ve görkemli bedeniyle bir melek görmüş. Melek elinde bir kitap tutuyormuş. Bizim sahafa şöyle seslenmiş: "Bu kitaba iyi bak Nicolas. Başlangıçta ne sen ne de bir başkası bu kitabın tek bir sözcüğünü, tek bir satırını bile anlamayacaksınız. Ancak gün gelecek, kimsenin okumadığını sen okuyacaksın, kimsenin görmediğini sen göreceksin, kimsenin çözemediğini sen çözeceksin. Flamel'in bu rüyayı görmesinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra dükkanına bir adam gelmiş. Adam elindeki 21 sayfadan oluşan el yazması kitabı satmak istiyormuş. Flamel el yazmalarını inceler incelemez bu kitabın meleğin elindekiyle aynı olduğunu fark etmiş. Özenle hazırlanan kitabın sayfaları altın kenarlıymış. Ağaç kabuğundan yapılmış sayfalar renkli resimler ve sıra dışı sembollerle doluymuş. Giriş sayfasında bu el yazmasını kaleme alan kişinin bir Levit, rahiplerin geldiği bir İsrail kabilesinden olan kişi demek, bilgin ve astrolog olan Yahudi Abraham olduğu belirtilmekteymiş. Flamel, Yahudi Abraham'ın kitabını satın almış ve 21 yıl boyunca çözmeye uğraşmış. Ama bu son derece zor bir uğraşmış. Başa çıkamayınca kitabın kopyalarını çıkarıp onu çözebilecek birilerini aramaya başlamış. El yazmalarının eski İbrani dilinde yazıldığını düşünüyormuş. Ancak o dönem Fransız kilisesi Yahudileri ülkeden kovduğu için onu çözebilecek birilerini bulamıyormuş. Bu yüzden İspanya'ya gitmeye karar vermiş. Neden? O dönemde İspanya'da hala Müslüman emirlikler bulunduğu için Yahudiler orada özgürce yaşayabiliyorlarmış. Flamel 1378'de kiliseye hacılık yapacağı sözü vererek kendisini saldırılardan koruyacak hacılık şapkası ile el yazması metnin birkaç sayfalık kopyasını alarak yola çıkmış. Ne yazık ki bu bir yıllık seyahat başarısızlıkla sona ermiş. El yazması metni çözecek kimseyi bulamamış. İspanya'dan ayrılmak üzereyken bir tüccarla karşılaşmış. Tüccar Nicolas Flamel'e Yahudilikten Hristiyanlığa geçen bir bilgini tanıdığını belirterek onun kendisine yardımcı olabileceğini söylemiş. Nicolas bu bilginle tanışmış. Bilginin adı Usta Sanchez'miş. Bilgin el yazmalarının Yahudi Abraham'ın yazdığı metinler olduğunu duyunca Flamel'le Paris'e gitmeyi kabul etmiş. Ama adam hastaymış. Ne yazık ki Paris yolunda ölmüş. Onu gizlice gömen Flamel ülkesine eli boş dönmüş. Ancak yılmamış. İşe kendisi devam etmiş. 3 yıl daha Yahudi Abraham'ın el yazmaları üzerine çalıştıktan sonra karısı Perenel'in de yardımıyla cıvayı altına dönüştürmeyi başarmış. Kazandıklarının çoğunu fakirlere, hastanelere ve kiliselere dağıtmış. Belki de bu yüzden efsanesi bir simya alegorisi olarak bugünlere gelmiş. Peki ya sonra ne olmuş diye merakla sordum. Flamel ömrünün geri kalanını simya üzerine kitap yazarak geçirmiş. Ölümüne kadar rahat bir yaşam sürmüş. Bir söylentiye göre de felsefe taşını bulduğu için asla ölmemiş. Felsefe taşını 80 yaşında yitirdiği karısını diriltmek ve kendisini gençleştirmek için kullanmış. Kuşkusuz bunlar söylenti. Nicolas Flamel'in kendi hakkında söylediklerine baktığımızda bunların çoğunun yalan olduğuna inanmak gerekir. Ne diyor Flamel kendi hakkında? Söylediklerini tam olarak hatırlamıyorum diyerek uzanıp masanın altından sırt çantasını aldı dize. İçinden geçen gün gördüğüm kitabı çıkardı, sayfaları karıştırmaya başladı. Tamam, işte buldum, aynen şöyle diyor Nicolas Flamel. Fakir bir şehir soytarısı olan ben, Saint-Jacques-de-la-Bouche Kilisesi'nin yanındaki evimde yaşıyorum. Ben baba oğul kutsal ruh adına dünyanın en önemli hazinesine sahibim. Dize kitaptan başını kaldırıp yüzüme baktı. İşte bunları söylüyor. Bu sözlerden ne anlam çıkar bilmiyorum. Gizemci diyorsun ama adam inanmış bir Hristiyan'a benziyor dedi Nihat. Benziyor değil, adam inanmış bir Hristiyan. Dize kitabı çevirerek içindeki bir çizimi gösterdi. Eliyle işaret ettiği çizim, cinayet mahallinde bulunan haça sarılmış yılan resmiydi. Bu resmi bizzat Nicolas Flamel çizmiş. Resimdeki yılanla haç simyacılık ve Hristiyanlık arasındaki bağlantıyı sembolize ediyor. Yani Nicolas Flamel bu iki kadim inancı birleştirmeye çalışan büyük bir adammış. Dizenin bu tanımlaması beni şaşırttı. Büyük adam mı diye söylendim. Sanki karşımızda bir bilim adamı varmış gibi konuşuyorsun. Bilim adamı olmayabilir, ancak önemli bir araştırmacıydı. Belki bugünkü bilimsel anlayışımıza ters gelebilecek çalışmalar yaptı. Ama o da bilim adamları gibi gerçeği arıyordu. Yanlış araçlar, yanlış yöntemler kullansa da ben onu büyük adam olarak değerlendiriyorum. Bence yanılıyorsun dizecim, dedi Nihat dudak bükerek. Bence herif tam bir kaçıkmış. Baksana bizim Kenan gibi ölümsüzlükle bozmuş kafasını. Birden ciddileşti dize. Kenan amcayı bilmiyorum ama Nicolas Flamel'in akıl sağlığı yerindeydi. Bugün bile Paris'te onun adına bir semt var. Yoksullar hala onun yaptırdığı binalarda barınabiliyorlar. Aynı zamanda bir efsane, üstelik efsanesi sürüyor. Onu ve eşini konu alan birçok söylenti var. Ne gibi söylentiler diye baba kız arasındaki tartışmayı engellemek istedim. Flamel öldükten birkaç yüzyıl sonra Kral 8. Louis onun mezarını açtırmış. Fakat mezarda ne kemikleri ne de başka bir kalıntı bulunmuş. Yani mezar boşmuş. Ardından karı koca Flamel değişik yüzyıllarda değişik ülkelerde görülmüşler. Mesela 18. yüzyılda 8. yüzyılda 9. Louis bir arkeolog olan Paul Lucas'ı Orta Doğu'ya göndermiş. Paul Lucas Anadolu'da birçok dil konuşabilen Türk bir alimle karşılaşmış. Türk alim yaptığı uzun konuşmaların arasında Flamel'leri tanıdığını, onlarla karşılaştığını söylemiş. Türk alimin söylediğine göre Flamel'ler sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürüyorlarmış. Yapma ya, gerçekten de Anadolu'da mı görülmüşler? Evet, sanırım Bursa yakınlarında bir yerde. Üstelik tek söylence o değil. Kimi tarihçilere göre de Nicolas ve eşi Prenel yüzyıllar sonra ana yurtlarına geri dönmüşler. 1761'de Paris Operası'nda onları görenler olmuş. Fakat insanların arasında görülmeleri onlar için çok kötü sonuçlar doğurmuş. Simya ile uğraşan bir grubun saldırısına uğramışlar. Nicolas, Abraham'ın el yazmalarını kurtarmayı başarmış. Ne yazık ki karısı grup üyeleri tarafından öldürülmüş. Konu ilgimi çeken noktaya gelmişti. Sence Nicolas Flamel'in eşini öldüren bu grup günümüzde de çalışmalarını sürdürüyor olabilir mi? Sanki inanılması güç bir soru sormuşum gibi dize tuhaf tuhaf yüzüme baktı, gözlerini iri iri açtı. Selim amca, bunlar söylenti. Günümüzde simyacılık mı kaldı? Nedense kendimi düş kırıklığına uğramış gibi hissettim. Soruşturmamızı yönlendireceğimiz önemli bir kanal kapanmak üzereydi ki Nihat yetişti yardımıma. Peki o zaman satanistlere ne demeli? Satanistler ile simyacıların ne ilgisi var baba? Ne demek ne ilgisi var? Az önce felsefe taşının şeytanın tacından düştüğünü söylemedim mi? Sevgili arkadaşım Nihat yine o mükemmel tutarsızlıklarından birini sergiliyordu. Bu olayda beni de Kenan'ı da deli diye nitelemesine rağmen oturmuş kızına karşı bizim tezimizi savunmaya çalışıyordu. Ne var ki dize babasından daha sağlam mantık yürütüyordu. Babacım, o da bir söylenti. Bunların hiçbiri gerçek değil. İnsanlık henüz bilimi keşfetmemişken yaratılan hurafeler. Ama bu hurafeleri ders diye okuyorsunuz. Çünkü hurafe de olsalar, efsane de olsalar bu söylenenler insanlık kültürünün bir parçası. Haklısın dizecim diyerek yeniden araya girdim. Satanizm de söylediğin gibi bir hurafe, bir efsane. Böyle olmasına rağmen bugün şeytana inanan, hatta ona tapınmak için cinayet işleyen tarikatlar var. Yani hala bu Nicolas Flamel'in öğretilerini kendilerine rehber seçerek faaliyet yürüten tarikatlar da olamaz mı? Nihat'tan daha sakin konuşmuştum. Genç kız duraksadı. Galiba onu kendi tezim üzerine düşündürmeyi başarmıştım. Ama dize kuşku yüklü gözlerle babasıyla beni süzdükten sonra Nicolas Flamel'i neden bu kadar merak ediyorsunuz diye söylenince Yanıldığımı anladım. Ne diyeceğimizi bilemeden Nihat'la birbirimize bakarken iki cinayet mahallinde onun çizdiği resimler bulundu da ondan diyen Katya'nın sesi duyuldu. Katya kapının girişinde durmuş bize bakıyordu. Nihat'la benim sırtımız dönük olduğu için geldiğini görmemiştik. Yaklaşırken açıklamasını sürdürdü. Dizecim, Kenan amcam fotoğrafçılığı bırakıp dedektifçilik oynamak istiyor. Anladığım kadarıyla eski arkadaşları da onu bu serüvende yalnız bırakmamaya karar vermişler. Elindeki poşeti masanın üzerine koyarken bana baktı, öyle değil mi Selim? Tuhaf, Kenan'a yardım etmemden hoşlanmamışa benziyordu. Sorusunu yanıtlamak yerine merhaba Katya dedim, nasılsın? Bozulur gibi oldu, yine de kibarlığı bırakmadı. Teşekkür ederim, sen nasılsın dedi. Boş iskemleye çökerken, sağ ol ben de iyiyim. Kenan'ın yanındaymışsın, ne anlatıyor? Sesi, demek sonunda seni de ikna etti der gibi sitem yüklüydü. Bakışlarım bir an dizeye kaydı. Genç kız dikkat kesilmiş, söyleyeceklerimi bekliyordu. Sonra konuşuruz. Masaya koyduğu poşeti açtım. Demek simit kaşar aldın ha? Dize onu atlatmaya çalıştığımı fark etmişti. Olmuyor ama Selim amca, bana çocuk muamelesi yapıyorsunuz. Ben size yardım ediyorum, siz benden bilgi saklıyorsunuz. Bilgi filan sakladığımız yok diyecek oldu Nihat. Dize alıngan bir yüzle babasına baktı. Hani bizim aramızda saklı gizli hiçbir konu olmayacaktı? Eyvah, kaş yapayım derken göz çıkarmıştık. Olay aile faciasına dönüşmek üzereydi. Olanlar bir de meleğin kulağına giderse zavallı Nihat'ın çekeceği vardı. Masadaki herkes susmuştu. Katya da kırdığı potu fark etmişti ama iş işten geçmişti. Ya kusura bakmayın, ben yanlış yaptım galiba diyecek oldu. Hayır Katya, sen yanlış yapmadın dedi dize. Sen olması gerektiği gibi davrandın ama burada bana güvenmeyenler var. Dize abartmaya başlamıştı. Onu makul ölçülü bir kız sanırdım. İlk kez böyle garip davranıyordu. Ne de olsa şair Melek Hanım'ın kızıydı. Nihat sitemle karışık sevgiyle kızına uzun uzun baktıktan sonra yapma be dizecim dedi. Şu hayatta sana güvenmeyip de kime güveneceğim? Olay karışık, bilmemen daha iyi. Henüz ben de ne yapacağıma karar vermiş değilim. Başıyla beni işaret etti. Selim amcanın da bir karar verdiğini sanmıyorum. O da benim gibi olanı biteni anlamaya çalışıyor. Aslına bakarsan benim de onlardan farkım yok diyerek Katya da Nihat'ı destekledi. Dizenin çatılmış kaşları çözülür gibi oldu. Artık benim devreye girme zamanım gelmişti. Doğru söylüyorlar dizecim, bu iş karışık. Senin de canını sıkmak istemedik ama gördüğün gibi seni dışlamış filan değiliz. Bilgi almak için önce sana geldik. Yani aramızda bir güven sorunu yok. Uzanıp eline dokundum. Hem nasıl olabilir ki, Nihat senin baban. Ben ise öz amcan sayılırım, öyle değil mi? Öyle öyle öyle de ne bileyim işte. Senden hiçbir şey saklamıyoruz dedi babası. Her şeyi öğrendin işte. Peki ne yapacaksınız? Gerçekten de cinayetleri soruşturmak mı istiyor Kenan amca? Ne yazık ki öyle kızım dedi Nihat. Çaresizlik içinde boynunu bükmüştü. Dün gece vazgeçirmeye çalıştık, dilimizde tüy bitti. Nuh diyor, peygamber demiyor. Bugün Selim amcan yanındaydı. Anladığım kadarıyla o da bir sonuç alamamış. Üçünün de bakışları bana çevrilmişti. Babası kızını açıklamakta sakınca görmediğine göre ben de kendi görüşlerimi onlarla paylaşabilirdim. Haklısın, bizimki kararını vermiş, onu ikna etmeye uğraşmadım bile. Bu kadar çabuk teslim olmamı yadırgayan Katya ters ters bakıyordu yüzüme. Bak Katya'cığım, Kenan'ı bizim kadar tanımıyorsun. Artık onu kimse bu işten vazgeçiremez, bizimle ya da bizsiz. Bu soruşturmayı tamamlayacak. Böyle bir durumda Kenan'ı yalnız bırakamam. Katya'nın değil ama dizenin yüzü kaygıyla çarpıldı. Genç kız korkmuştu. Yani diye toparladım. Kenan'a geri planda destek olacağım. Belaya bulaşmaya hiç niyetim yok tabii. Nihat'la göz göze geldik. Ne yapmaya çalıştığımı anlamıştı. Tabii canım, niye kendimizi ateşe atalım dedim. Amacımız onu tehlikeden korumak. Dizeyi rahatlatmaya yönelik bu küçük oyunumuzdan habersiz olan Katya, ben hala ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Aslında Kenan'a kızıyorum, girdiği bu serüveni aptalca buluyorum ama... ama onu yalnız bırakmayı içine sindiremiyorsun değil mi? Yanıt vermek yerine başını salladı. Biz de aynı durumdayız aslında dedi Nihat. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Ama Kenan'ı yalnız bırakırsak belaya daha çok bulaşacağını düşünüyorum. Bence babam haklı diye lafa karıştı Dize. Kenan amcanın şimdi size her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Az önce Dize hakkında kötü düşündüğüm için kendimden utandım. Gel gelelim Katya Dize ile aynı kanıda değildi. Ya verdiğimiz destek onu daha da cesaretlendirirse ve o da başka çılgınlıklara kalkarsa? Sanmıyorum dedim. Kenan abuk sabuk işler yapar ama deli değildir. Kendine göre bir ölçüsü vardır. Dikkat edersen bu konuda da baştaki hedefinden ayrılmadı. Gazetecilerin, eleştirmenlerin ilgisini çekmek istiyordu. Cinayet soruşturmasını da onu amacını götürecek etkili bir araç olarak görüyor. Nihat beni onaylamakta gecikmedi. Aynen öyle. Kenan kafasına koyduğunu yapar. Ancak kafasına koyduğunu da öyle zırt pırt değiştirmez. Yani siz onu desteklememiz mi gerekir diyorsunuz diye sordu Katya. Başka çare yok dedim. Katya'nın kararsızlığı sürüyordu. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Kafam çok karışık. Nasıl toparlayacağımı da bilmiyorum. Ne yapmalıyım, nereden başlamalıyım? Nihat'ın dudaklarına geniş, rahat bir gülümseme yayıldı. Şu simitlerden başlayabilirsin dedi poşeti göstererek. İnsan açken iyi düşünemez.